Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. 16. bölüm. İletişim cihazı biplediğinde şafak sökmek üzereydi. Eve gözlerini açmadan elini uzattı. Görüntüyü devre dışı bırak. Ben Dallas. Teğmen Eve Dallas. Haber. Cinayet. Erkek. 19. caddenin arka tarafı. 108. sokak. Hemen bekleniyorsunuz. Eve'in midesi tırmalanmaya başlamıştı. Rotasyonda değildi. Onu çağırmamalıydılar. Ölüm sebebi? Dayak. Kurbanın yüzü parçalanmış olduğu için kimliği teşhis edilemedi. Anlaşıldı. Allah kahretsin. Bacaklarını yataktan aşağı sarkıttı ve Rourke'un çoktan kalkıp giyinmeye başlamış olduğunu görünce gözlerini kırpıştırdı. Ne yapıyorsun? Seni cinayet mahalline götüreceğim. Sen sivilsin. Cinayet mahallinde işin yok. Rourke ona bakmakla yetindi ve pantolonunu giydi. Araban tamirde Teğmen. Eve bu gerçeği hatırlayınca alçak sesle küfürler savurdu. Bu Rourke'un çok hoşuna gitti. Ben büroma giderken diye açıkladı, seni oraya götürür, bırakıp yoluma devam ederim. Nasıl istersen. Eve silahının kılıfını omzuna astı. Sefil bir mahalleydi. Bazı binaların duvarları iğrenç yazılar ve resimlerle donatılmıştı. Camlar kırıktı. Belediye tarafından üzerlerine içinde yaşanmasının sakıncalı olduğunu belirten afişler asılmıştı. Yine de insanlar zabıtaya yakalanmamaya çalışarak ve en ucuz uyuşturucularla kafa bularak bu binalarda pis ve bakımsız odalara tıkılmış olarak yaşamakta devam ediyordu elbette. Rourke polis barikatının arkasında güneş ışığının oluşturduğu ince çizginin içinde durmuş, dünyanın her tarafında böyle mahalleler vardır diye düşünüyordu. Kendi büyüdüğü yer de bundan pek farklı değildi. Ama orası 3000 mil ötede Atlantik Okyanusu'nun öteki kıyısındaydı. Buradaki hayatı, acıları, ilişkileri ve Eve'in şu anda üzerinde çalışmakta olduğu sonuçları yaratan vahşeti anlıyordu. Sokaklarda yaşayan berduşlar, uykusuzluktan gözleri mahmurlaşmış fahişeler ve merakını yenemeyen sefil insanlarla birlikte Eve'i seyrederken onun da anladığını fark ediyordu. Genç kadın hızlı hareket ediyordu. Yüz ifadesinden herhangi bir şey anlamak mümkün değildi. Ama maktulün paramparça olmuş cesedini incelerken gözlerinde merhamete benzer bir şey belirdi. Rourke onun yetenekli, güçlü ve ılımlı olduğunu düşündü. Ruhu geçmişte yaralar almış olabilirdi ama bu yaralarla yaşamayı öğrenmişti. Yaralarının iyileşmesini beklemeye değil, onları kabul etmeye ihtiyacı vardı. Bu senin alışık olduğun bir çevre değil, Rourke. Feeney yanına gelince Rourke başını eğerek ona baktı. Daha kötü yerler de gördüm. Hepimiz gördük, öyle değil mi? Feeney içini çekerek cebinden ambalajlı bir dankek çıkardı. Kahvaltı ettin mi? Bugün kahvaltı etmeyeceğim. Sana afiyet olsun. Feeney keki 3 ısırışta bitirdi. Gidip kızımızın ne yaptığına baksam iyi olacak. Polislere rozetini göstermek için eliyle göğsüne birkaç kere vurarak barikatı geçti. Basının hala gelmemiş olması büyük şans, dedi. Eve başını kaldırıp ona baktı. Bu mahalledeki cinayetlerle fazla ilgilenen olmaz. En azından cinayet hakkında ilginç bilgiler sızana kadar. Cesedin yanına çömelmişti. Eldivenli elleri kan içindeydi. Resim çektiniz mi? Video teknisyeni başını sallayınca genç kadın elini cesedin altına soktu. Onu çevirelim Feeney. Adam ya düşmüş ya da yüzü koyun çevrilip bırakılmıştı. Kafasının arka tarafında yumruk büyüklüğünde bir delik vardı. Beyni buradan dışarı fışkırmış, bu arada çok kan kaybetmişti. Ön tarafın görüntüsü daha güzel değildi. Eve kimliği yok diye açıkladı. Peabody binanın içindeydi. Onu tanıyan ya da olayı gören birini bulmak amacıyla oda oda dolaşıyordu. Feeney binanın arka tarafına doğru baktı. Camları pislik içinde ve çatlak olan iki pencere vardı. İçinde bulundukları beton avluyu bakışlarıyla taradı. Kırık bir çöp öğütme makinesi, pis bir çöp torbası, atılmış öteberi ve paslı demirler gördü. Manzara pek güzel değil dedi. Kimliğini henüz saptayamadık mı? Parmak izini aldım. Polislerden biri bu izlerin kime ait olduğunu araştırıyor. Cinayet silahı plastik torbaya kondu. Çelik bir boru. Çöp öğütme makinesinin altına atılmıştı. Katil, Boomer ve Hetta Moffat cinayetlerinde kullandığı silahları bırakmamıştı. Leonardo'nun dairesinde Pandora'ya karşı kullandığı bastonuysa niçin orada bıraktığı açık. Şimdi bizimle oyun oynuyor Fini, cinayet silahını kör bir kurbanın bile bulabileceği bir yere bırakıyor. Nasıl bir adam bu sence? Cesedin metalik pembe çamaşırının altına parmağını soktu. Kurban gökkuşağı renklerinde çizgili, diz boyunda bir şort, ay ışığı gibi parlayan bir tişört ve boncuklu, pahalı sandaletler giymişti. Kötü giysilere harcayacak parası varmış. Fini yine binaya baktı. Eğer burada yaşıyorduysa parasını gayrimenkule yatırmadığı bir gerçek. İb, uyuşturucu satıcısı olmalı dedi. Orta düzeyde. Burada iş yapıyorsan burada yaşarsın. Ellerindeki kanı kot pantolonuna silerek doğruldu. Bir polis ona doğru geliyordu. Parmak izlerinin sahibini buldum Teğmen. Kurbanın kimliği Lamont Rowe olarak geçiyor. Lakabı hamam böceği. Uzun bir sabıka listesi var. Çoğu uyuşturucudan. Bulundurmak, satmak amacıyla imalat, iki gasp. Onu bizden kimse muhbir olarak kullanıyor muymuş? Böyle bir bilgiye rastlamadım. Fini'ye baktı. Yüzbaşı bu bakışlardaki sessiz isteği anlamış ve kabul etmişti. Araştırıp öğrenecekti. Peki, onu bir torbaya koyup gönderelim. Uyuşturucu raporu istiyorum. Şimdi temizlikçiler gelip kanıtları toparlasınlar. Genç kadın tekrar çevreyi gözden geçirdi ve bakışları kendisini bekleyen Rourke'a takılıp kaldı. Beni arabana alır mısın Fini? Elbette. Şimdi geliyorum. Barikata doğru yürüdü. Senin büroya gittiğini sanıyordum Rourke, dedi. Gidiyorum. Burada işim bitti mi? Birkaç şey daha yapacağım. Fini'nin arabasıyla dönerim. Bu cinayette de aynı katilin izini arıyorsun değil mi? Eve ona bunun polisin işi olduğunu söylemek için ağzını açtı ama sonra omuz silkti. Bir saat içinde medya doymak bilmez ellerini olaya uzatacaktı. Suratının pelte gibi olduğunu görünce aklıma başka bir şey gelmedi. Ben... O anda çığlıklar duyuldu ve Eve hızla sesin geldiği yana döndü. Bu uzun ve tiz çığlıklar demir bir levhada delikler açabilirdi. Binadan dışarı fırlayan iri yarı çıplak kadını gördü. Üzerinde sadece kırmızı bir külot vardı. Kahvelerini yudumlamakta olan iki polis memurunun üstünden geçerek onları yere serdikten sonra hamam böceğinin yanına seyirtti. Eve, Allah kahretsin diye söylenerek ileri atıldı ve cesedin biraz ötesinde kadını yakalayıp ayağına çelme taktı. Bunun sonucunda ikisi de betonun üstüne yuvarlandılar. Kadın 100 kiloluk bir balık gibi çırpınıyor, etli elleriyle Eve'i yumrukluyordu. ''O benim kocam, o benim kocam, polis orospusu!'' Eve, düzeni sağlamak, cinayet yerindeki delillerin kaybolmasını önlemek ve kendisini korumak amacıyla kadının çenesine şiddetli bir yumruk attı. İki polis de Eve'in ayağa kalkmasına yardım etmek için koştular. ''Teğmen, iyi misiniz Teğmen?'' Şaşırmışlardı. ''Tanrım, bu kadın da nereden çıktı? Özür dileriz.'' Eve doğrulurken ikisine de sert bakışlarla bakıyordu. ''Özür diliyorsunuz, öyle mi? Sizi gidi beyinsiz salaklar. İki saniye geç kalsaydım cinayet yerindeki delillere dokunacaktı. Bundan sonra trafik cezası kesmekten daha önemli bir göreve gönderildiğinizde aklınızı başınıza toplayın. Şimdi sağlık görevlilerini çağırın da şu aptal kadına baksınlar. Sonra da bir şeyler giydirip gözaltına alın. Bari bunları başarabilir misiniz?'' Onlardan cevap beklemek zahmetine bile katlanmadı ve topallayarak uzaklaştı. Kot pantolonu yırtılmış, kendi kanı maktulün kanına karışmıştı. Bakışları Rourke'un bakışlarıyla karşılaştığında gözlerinde hala öfke kıvılcımları çakıyordu. ''Sen ne diye sırıtıyorsun? Seni çalışırken seyretmek her zaman büyük bir zevk, Teğmen.'' Rourke birden onun yüzünü avuçlarının arasına aldı ve büyük bir tutkuyla dudaklarından öptü. Bu öpüş Eve'i canlandırmıştı. Genç adam, ''Görüyorsun ki senden uzak durduğum yok.'' dedi. Kız ona göz kırpınca, ''Sağlık ekibi sana da baksın.'' diye ekledi. Birkaç saat sonra Whitney Eve'i odasına çağırdı. Eve Peabody ile birlikte gökyüzü kaldırımına yöneldi. ''Özür dilerim Dallas, o kadını fark etmeliydim.'' ''Peabody, kapat şu konuyu. O dışarı fırladığında sen binanın başka bir tarafındaydın.'' Bina sakinlerinden birinin ona haber vereceğini tahmin etmeliydim. Evet, Hepimiz kristal küremizi sürekli parlatmak zorundayız. Şaşılacak şey şu ki bana fazla bir şey yapamadı. İşi bir iki sıyrıkla atlattım. Casto geldi mi? O hala cinayet mahallinde. Onunla hala görüşüyor musun? Peabody ağzını çarpıttı. Dün gece birlikteydik. Sadece yemek yiyecektik ama işi ilerlettik. Yemin ederim ki çocukluğumdan beri böyle derin uyumamıştım. İyi bir seksin harika bir sakinleştirici olduğundan haberim yoktu. Bana sorsaydın söylerdim. Sen beni aradıktan sonra onu da aradılar. Bana kalırsa maktulü tanıyabilir. Belki de bize yardımcı olabilir. Eve anlaşılmaz bir şeyler homurdandı. Whitney'in bürosunun bekleme odasında hiç vakit kaybetmeden dosdoğru içeri alındılar. Komutan onlara oturmalarını işaret etti. Teğmen, yazılı raporunuzun yolda olduğunu tahmin ediyorum ama bu son cinayetle ilgili bilgileri ağzınızdan duymak istedim. Evet efendim. Eve, cinayet mahallinin adresini söyleyip tarif etti. Sonra kurbanın adını söyleyip cesedin görüntüsünü anlattı. Bulunan cinayet silahının ve maktulün yaralarının ayrıntılarını verip sağlık personelinin tespit ettiği ölüm saatini bildirdi. Peabody kapı kapı dolaşıp bilgi toplamaya çalıştı ama sonuç alamadı. Bir daha deneyeceğiz tabii ki. Kurbanla yaşayan kadın biraz yararlı oldu. Whitney kaşlarını kaldırdı. Eve'in üstünde hala kan lekeli gömleği ve yırtık kot pantolonu vardı. Duyduğuma göre orada bir sorun yaşanmış. Sözünü etmeye değecek bir şey değil. Eve, polisleri yeterince fırçaladığına ve daha fazlasına gerek olmadığına karar vermişti. Kadın eskiden lisanslı bir sokak eskortu olarak çalışıyormuş. Lisansını yenileyecek parayı bulamamış. Onu bu konuda biraz sıkıştırarak kurbanın dün gece neler yaptığı konusunda bir şeyler öğrendik. Söylediğine göre saat 1'e kadar evde birlikteymişler. Şarap içip bir miktar egzotika çekmişler. Adam gitmesi gerektiğini, bitirilecek bir işi olduğunu söylemiş. Kadın da biraz uyuşturucu alıp sızmış. Sağlık ekibi ölüm saatini 2 olarak belirlediğine göre kadının söyledikleri doğru. Deliller, kurbanın bu sabah erken saatlerde bulunduğu yerde öldürüldüğünü gösteriyor. Aynı zamanda bu adamın Moppet, Boomer ve Pandora'nın da katili olan kişi tarafından öldürüldüğünü kanıtlıyor. Durup nefes aldı ve konuşmaya devam etti. Mavis Freestone'un bu cinayet işlendiği sırada nerede olduğunu kanıtlayabilecek tanıkları var. Whitney bir an hiçbir şey söylemedi. Gözlerini Eve'in yüzünden ayırmıyordu. Benim departmanım ve savcılık bürosu Mavis Freestone'un bu cinayetle ilgisi olduğunu düşünmüyor. Elimde Doktor Mira'nın Bayan Freestone'a uyguladığı testlerin ilk sonuçları var. Testler mi? Eve resmi bir toplantıda olduğunu unutup ayağa fırladı. Ne demek istiyorsunuz? Testler pazartesi günü uygulanacaktı. Whitney sakin bir tavırla, testlerin tarihi konusunda bir değişiklik yapıldı dedi. Bugün saat 13'te hepsi bitmişti. Bana niçin haber verilmedi? Kendisine uygulanan testleri hatırladı ve sıkıntılı anılar beynine hücum etti. Midesi kaynamaya başladı. Ben orada olmalıydım. Whitney elini kaldırarak, senin orada olmaman herkesin yararına oldu, dedi. Sen öfkeye kapılıp amirine saygısızlık etme suçu işlemeden önce şunu söyleyeyim ki, Doktor Mira, Mavis Freestone'un bütün testleri başarıyla geçtiğini açıkça belirtiyor. Yalan makinesi onun doğru söylediğini gösteriyor. Diğer testlere gelince, Doktor Mira, Bayan Freestone'un Pandora cinayetinde izleri görülen vahşete yatkın bir insan olmadığını belirtiyor. Kendisi, Bayan Freestone'a karşı açılan davanın düşürülmesini öneriyor. Düşürülmesini mi? Eve'in gözleri yanıyordu. Ne zaman? Savcılık bürosu Doktor Mira'nın raporunu inceliyor. Sana gayri resmi olarak söyleyeyim ki, onun bulgularını değiştirecek yeni bilgiler gün ışığına çıkmadıkça Freestone'a karşı açılan dava pazartesi günü düşürülecek. Eve'in kendine hakim olmaya ve ürperdiğini belli etmemeye çalıştığını ve bunu başardığını gördü. Nesnel kanıtlar güçlü ama bu noktada Mira'nın raporu ve bu cinayetle ilişkili diğer cinayetler nedeniyle toplanan bilgiler sayesinde geçersiz kalıyor. Teşekkür ederim. Onun temize çıkmasında benim rolüm olmadı Dallas. Senin de olmadı ama sen çok yaklaştın. Şu alçağı en kısa zamanda yakala. Benim de niyetim bu. İletişim cihazı bipledi. Eve cevap vermeden Whitney'in işaretini bekledi. Kumandan başını salladı. Dicky ekranda kaşlarını çatmış ona bakıyordu. Dallas, bana gönderdiğin son işi aldım. Sanki başka işim yokmuş gibi. Daha sonra sızlanırsın. Durum nedir? En son ceset ölmeden önce bol miktarda ölümsüzlük almış. Ölmeden hemen önce. Bana kalırsa tadına varmaya bile vakit bulamamıştır. Eve, raporunu büroma gönder dedi ve şikayet etmesine fırsat vermeden cihazı kapattı. Şimdi ayağa kalkarken gülümsüyordu. Bu akşam bir yere gideceğim ve sanırım orada birkaç şey arasında bağlantı kurabileceğim. Kalem gibi ince modeller ve son moda kumaşlar nasıl defilelerin vazgeçilmez ögeleri ise, kaos, panik ve gergin sinirler de bu gösterilerin kaçınılmaz yan ürünleri olmalıydı. Oyuncuların rollerini oynamalarını seyretmek heyecan verici ve eğlenceliydi. Her aksesuara kusur bulan dolma dudaklı manken, mankenleri giydiren, tavşan gibi sıçrayarak yürüyen kız, savaşa hazırlanan bir asker disipliniyle mankenleri gözden geçiren tasarımcı ve kenarda durup kocaman ellerini ovuşturan bütün bu pırıltıların yaratıcısı. Geç kalıyoruz, geç kalıyoruz. Liza 2 dakika içinde burada olsun. Müzik iyi ama geç kalıyoruz. Liza geliyor. Tanrım Leonardo, bir nefes al lütfen. Eve'in Leonardo'yu tanıması için birkaç dakika geçmesi gerekmişti. Trina'nın saçları abanozdan yapılmış oklar gibiydi. 3 adım ötedeki birinin gözünü çıkarabilirdi. Ama sesi onu ele veriyor, iyi huylu bir insan olduğunu belli ediyordu. Mankenlerin giyinmesine yardım eden çılgın kızlardan biri ona dirsek atarak önüne geçti. Trina bir mankenin saçlarını üçgen bir kule gibi başının üstünde topladı. ''Orada ne yapıyorsun?'' Dizlerine kadar gelen bir cübbe giymiş, baykuş gözlü bir adam bir süs köpeği gibi Eve saldırdı. ''Bu giysileri çıkart Tanrı aşkına. Hugo'nun sahneye çıktığını bilmiyor musun?'' ''Hugo kim?'' Adam gaz kaçırır gibi bir ses çıkardı ve Eve doğru uzanıp tişörtünü çekiştirdi. Eve onun elini iterek ateş saçan gözlerle adama baktı. ''Hey, arkadaş, parmaklarını kaybetmek istemezsin öyle değil mi?'' ''Soyun, soyun geç kalıyoruz.'' Tehditler bir işe yaramamıştı. Adam genç kadının pantolonunun fermuarına saldırdı. Eve onu yere yıkmayı aklından geçirdi ama sonra silahını çekti. ''Ya gerile ya da seni bir polis memuruna hakaret ettiğin için içeri tıkarım.'' ''Burada ne işin var? Biz lisanslı bir kuruluşuz. Vergimizi ödedik.'' ''Leonardo, burada bir polis var. Polislerle başa çıkmamı beklemiyorsun herhalde.'' ''Dallas.'' Mavis koşarak onun yanına geldi. Kolundan aşağı rengarenk bir kumaş sarkıyordu. ''Niçin burada duruyorsun? Dışarı çıkıp ön tarafta otursana.'' ''Tanrım, niçin böyle giyindin?'' ''Eve gidip üstümü değiştirmeye vakit bulamadım.'' Dalgın dalgın lekeli tişörtünü çekiştirdi. ''Sen iyi misin? Testlerin tarihini değiştirdiklerini bilmiyordum. Bilseydim gelirdim.'' Mavis telaşla ''Atlattım.'' dedi. ''Doktor Mira bana iyi davrandı ama doğrusunu istersen bu işin bittiğine memnunum. Bu konuda konuşmak istemiyorum.'' Dönüp çevresindeki karmaşaya baktı. ''En azından şu anda konuşmak istemiyorum.'' ''Sen bilirsin. Ben Jerry Fitzgerald'ı görmek istiyorum.'' ''Şimdi mi? Defile başladı. Jerry birkaç saniye sonra podyumda olacak.'' Bu meslekte çalışmış birinin alışkanlığıyla iki uzun bacaklı mankenin yolundan adeta kayarak çekildi. ''Jerry'nin defileye odaklanması gerek Dallas. Defilelerin korkunç bir temposu vardır.'' Başını müziğe uyarak sallıyordu. 4 dakika sonra yeniden podyuma çıkacak. O zaman çok kısa konuşacağım. Nerede? Dallas, Leonardo. Jerry nerede Mavis? Genç kadın eliyle arka tarafı işaret ederken arkada diyerek taşıdığı kumaşı oradan geçmekte olan bir yardımcıya verdi. Yıldızlara ayrılmış olan giyinme odasında. Eve kalabalığın arasından geçip sağa sola dönerek üzerinde Jerry'nin adı yazılı olan kapıya ulaşmayı başardı. Kapıya vurmak zahmetine bile katlanmadan açıp içeri daldı. Fitzgerald, bedenini sımsıkı saran dore bir tulumun içine sığmaya çalışıyordu. ''Bunun içinde nefes bile alamayacağım. Bir iskelet bile bu tulumun içinde nefes alamaz.'' Giyinmesine yardım eden kız, ''O ezmeyi yememeliydin şekerim.'' dedi. ''Karnını içine çek.'' Eve durakladı. ''İlginç bir görüntü.'' dedi. ''Bu kıyafet seni bir peri kızı gibi gösteriyor.'' Bu Leonardo'nun nostaljik kıyafetlerinden biri. 20. yüzyıl başlarının şıklığı. O kadar dar ki kıpırdayamıyorum. Eve ona iyice yaklaştı ve gözlerini kısarak Jerry'nin yüzüne dikkatle baktı. Makyajcı başarılı olmuş. Çürükleri göremiyorum. Jerry'nin yüzünde gerçekten çürükler olup olmadığını Trina'ya soracaktı. Duyduğuma göre Justin Young'dan birkaç yumruk yemişsin. Alçak, büyük bir defileden hemen önce yüzüme vurdu. Eceline susamış. Ne diye kavga ettiniz Jerry? Küçük bir koreografla gönül eğlendirebileceğini sandı. Benimle beraberken olmaz. Zamanlama ilginç değil mi? Justin başkalarıyla oynaşmaya ne zaman başladı? Bakın Teğmen, zaten bu kıyafetin içinde cenderede gibiyim. Podyuma asık suratla çıkarsam bütün gösteri mahvolur. Justin geçmişte kaldı. Jerry güçlükle hareket ettiğini söylüyordu ama kapıdan hızla çıktı. Eve olduğu yerde kaldı ve Jerry podyumda görününce seyircilerden yükselen alkışa kulak verdi. Genç kadın tam 6 dakika sonra dönmüş ve yardımcısı üzerindeki altın rengi tulumu çıkarmaya başlamıştı. Justin'in başkalarıyla gönül eğlendirdiğini nasıl öğrendin? Trina, saçım, ne kadar ısrarcısınız. Hissettim o kadar. Ona sorduğum zaman inkar etti ama yalan söylediğini anladım. Trina, evet, dedi. Jerry kollarını yukarı kaldırmış ayakta duruyordu. Eve yalancıları düşündü. O sırada Trina elinde bir saç kurutma makinesiyle geldi ve Jerry'nin dalgalı saçlarını birkaç dakika içinde bukleler halinde tepesine topladı. Ona gökkuşağı renklerinde biyelerle süslenmiş, beyaz, ipek bir giysi giydirdiler. Justin, Maui'de fazla kalmadı. Nerede olduğu umurumda değil. Dün gece New York'a dönmüş, seferleri kontrol ettim. Biliyor musun Jerry, bu tuhaf bir durum. Yine zamanlama sorunu ortaya çıkıyor. Sizi son gördüğümde Siyamlı ikizler gibiydiniz. Onunla beraber Pandora'nın evine gitmiştin. Sonra o gece yine birlikte onun evine dönmüştünüz. Ertesi sabah hala oradaydın. Duyduğuma göre giysi ve defile provalarına da seninle gelmiş. Söz konusu koreografı ayıracak vakit bulmasına şaştım. Bazı erkekler hızlı çalışır. Elini uzattı. Yardımcısı bileğine bir düzine bilezik geçirdi. Herkesin gözü önünde kavga ettiniz. Bir yığın tanık vardı. Basın bile bundan söz etti. Görünüşe bakarsan bu durum cinayet gecesine ilişkin olarak birbiriniz için yapacağınız tanıklığı daha geçerli kılıyor. Ama ben görünüşe kanan polislerden değilim. Jerry kıyafetinin nasıl durduğuna bakmak için aynaya döndü. Ne istiyorsun Dallas? Görüyorsun ki çalışıyorum. Ben de. Bak sana kendi görüşümü söyleyeyim Jerry. Arkadaşınla senin Pandora ile küçük bir işbirliğiniz vardı ama o açgözlü biriydi. Seni ve ortaklarını kazıklayacağı belliydi. O sırada işinize yarayan bir şey oldu. Mavis geldi. Kavga ettiler. Bu senin gibi zeki bir kadına parlak bir fikir verebilir. Jerry bir bardak aldı ve içindeki mavi renkli sıvıyı bir dikişte içti. Şu anda elinde iki zanlı var Dallas. Açgözlülük yapan kim? Üçünüz bunu konuştunuz mu? Sen, Justin ve Redford. Sen ve Justin birbirinize tanıklık edebileceğiniz için tuzunuz kuru. Ama Redford'un tanığı yok. Belki de o sizin kadar akıllı değil. Belki siz onu da kollayacaktınız ama bunu yapmadınız. Redford Pandora'yı Leonardo'nun dairesine götürdü. Siz beklediniz. O arada iş kontrolden çıktı. Öyle mi? Bastonu hanginiz aldınız? Bunlar tamamıyla hayal mahsulü. Justin'le ben onun evine gittik. Güvenlik bunu doğruluyor. Eğer beni herhangi bir şeyle suçlamak istiyorsan savcılıktan karar çıkart. O zamana kadar da benden uzak dur. Justin'le sen o kavgadan sonra haberleşmeyecek kadar akıllı davranabildiniz mi? Justin'in senin kadar kontrollü olduğunu sanmıyorum Jerry. Araştırıyorum. Yarın sabah haberleştiğiniz kişilerin listesi elimde olacak. Justin beni aramışsa bundan ne çıkar? Ne çıkar? Eve odadan çıkarken Jerry telaşla kapıya yöneldi. Bu hiçbir şey kanıtlamaz. Elinde hiçbir delil yok. Bir cinayet daha işlendi. Eve durup arkasına baktı. Dün gece birlikte olduğunuzu söyleyecek değilsiniz, değil mi? İblis! Jerry elindeki bardağı fırlatıp attı. Öfkeyle hiçbir suçu olmayan yardımcısının omzuna yapışıp onu sarstı. Beni hiçbir şeyle suçlayamazsın. Elinde tek bir delil yok. Kulisteki gürültü ve karmaşa iyice artmıştı. Mavis gözlerini kapadı. Ah Dallas, bunu nasıl yaparsın? Jerry'nin 10 kıyafet daha sunması gerek. Görevini yapacaktır. O sahne ışıklarına öylesine tutkun ki görevini yapmamazlık etmez. Rourke'u bulmaya gidiyorum. Leonardo yıldızını teskin etmek için onun odasına doğru koşarken Mavis Rourke ön tarafta dedi. Bu kılıkta gitme, şunu giy. Biraz önce bir manken onu giyerek podyuma çıktı ama üzerine giyilen cübbe ve eşarplar olmadan kimse aynı elbise olduğunu fark etmez. Ben sadece... Lütfen, Leonardo'nun tasarımlarından biriyle seyirciler arasında görünmen çok yararlı olur. Sade bir giysi Dallas, ayağına uyacak ayakkabı da bulurum. 15 dakika sonra Eve yırtık giysilerini çantasına koymuş ön tarafa geçmişti. Ön sıradaki Rourke'u gördü. Şeffaf giysiler içindeki üç koca memeli kız podyumda zıplayıp sıçrarken onları kibarca alkışlıyordu. Harika! Kadınların 5. caddede dolaşırken böyle giyinmesini istiyoruz. Rourke tek omzunu kaldırdı. Doğrusu Leonardo'nun tasarımlarının büyük çoğunluğu çok güzel dedi. Seni şu sağdaki giysinin içinde görmek isterdim doğrusu. Hayal kurmaya devam et. Eve bacak bacak üstüne atınca siyah saten giysinin genç kadının bacaklarını örten etekleri fışırdadı. Burada ne kadar kalmak zorundayız? Acı sona kadar. Bunu ne zaman satın aldın? Parmağıyla Eve'in kolunun üzerine düşen askıya dokundu. Satın almadım. Mavis giydirdi. Leonardo'nun tasarımı. Geri verme, sana yakışmış. Eve homurdandı. Yırtık kot pantolonu içinde bulunduğu ruh haline çok daha uygundu. Ah, işte diva geliyor. Jerry görünmüştü. Pırıl pırıl parlıyordu. Narin cam ayakkabılarının her adımında podyumdaki ışıkların rengi değişiyordu. Eve onun sağa sola sallanan balon biçimindeki eteğini ve seyircilerde hayranlık uyandıran dar bluzuna dikkat bile etmedi. O sadece ama sadece Jerry'nin yüzüne bakıyordu. Moda yazarları telaşla bir şeyler mırıldanarak ses alma cihazlarına kaydediyor, Leonardo'nun tasarımlarını satın almak isteyenler avuç içi bilgisayarlarından heyecanla siparişlerini geçiyorlardı. Jerry'nin yüzünde sakin bir ifade vardı. Kendilerini onun ayakları dibine atmaya hazır olan yakışıklı erkeklere bakmıyordu bile. Zarif hareketlerle birkaç kere dönerek üzerindeki kıyafeti sundu. Dans eder gibi yürüyor, sanki önüne yığılan erkek bedenlerinin üzerine basıyordu. Kalabalıktan bir alkış tufanı yükseldi. Jerry poz verdi ve sonra buz gibi soğuk, masmavi bakışlarını Eve dikti. Rourke, "Öh," dedi. "Bunun bir saldırı olduğu açıkça belli. Bilmem gereken bir şey var mı?" Eve alçak sesle, "Suratımı darmadağın etmek hoşuna giderdi," diye cevap verdi. "Görevimi başarıyla yaptığım anlaşılıyor." Tatmin olmuştu. Arkasına dayandı ve defilenin geri kalan kısmının tadına varmaya hazırlandı. "Gördün mü Dallas? Gördün mü?" Mavis koşarak geldi ve onu kucakladı. Gösterinin sonunda herkes Leonardo'yu ayakta alkışladı. Hugo bile. "Tanrı aşkına Hugo kim?" "Tekstil piyasasının en önemli ismi. Bu defilenin iki sponsorundan biri o. Defileye sponsor olmaya karar verdiğinde Pandora vardı. Pandora'nın ölümünden sonra vazgeçebilirdi. Ama Jerry, defilede Pandora'nın yerini almayı kabul edince vazgeçmedi. Leonardo başarıyı yakaladı. Borçlarını ödeyebilecek. Siparişler sel gibi yağıyor. Kendi mallarını teşhir edebileceği bir showroom açacak. Birkaç ay içinde her yerde Leonardo'nun tasarımları satılacak. O halde harika. İşler iyi gidiyor." Mavis, kadınlar tuvaletinin aynasında yüzünü inceliyordu. "Kendime yeni bir iş bulmalıyım. Sahnede Leonardo'nun tasarımlarını giyeceğim. Her şey düzelecek, eskisi gibi olacak. Ne dersin Dallas?" "Gelişmeler onu gösteriyor Mavis. Leonardo mu Jerry Fitzgerald'a teklif götürdü, Jerry mi Leonardo ile bağlantı kurdu?" "Defile için mi?" "İlk başta Leonardo Jerry'ye teklif götürmüştü. Bu Pandora'nın önerisiydi." Eve, "Dur bakalım," diye düşündü. "Ben işin bu aşamasını nasıl kaçırdım? Pandora, Jerry'nin Leonardo'nun defilesine çıkmasını mı istemişti?" "Bu tam Pandora'ya göre bir davranıştı." Mavis, İçgüdüsel bir hareketle dudak boyasını sildi. Sonra ruj kutusunu çıkarıp çilek rengi bir ruj seçti. Pandora, Jerry'nin bir defileye ancak baş manken olarak çıkmayı kabul edeceğini, Leonardo'nun tasarımları hakkında herkes olumlu konuşsa da Pandora'dan sonra podyuma çıkmayı kabul etmeyeceğini biliyordu. Bu nedenle ona böyle bir teklif götürmek, Jerry'yi tedirgin etmek demekti. Ya podyuma ikinci sırada çıkmayı kabul edecek ya da teklifi reddedip mevsimin en önemli defilelerinden birinde boy göstermekten mahrum olacaktı. Ve Jerry teklifi reddetti, öyle mi? Daha önceden verilmiş sözleri olduğunu söyledi. Bu bahaneydi ama Pandora devreden çıkar çıkmaz hemen Leonardo'yu aradı ve onun yerine defileye çıkmayı teklif etti. Ne kadar kazanacak? Defileden mi? Yaklaşık 1 milyon alacak ama bu hiçbir şey. Defilede giydiği elbiseleri toptan fiyatına satın alabilir. Bir de anlaşmanın medya ile ilgili olan maddesi var. Yani top modeller moda kanallarında, talk show'larda tasarımcıların elbiselerini giyer ve buna karşılık her seferinde belli bir ücret alırlar. Defileyi izleyen 6 ay içinde medyada görünerek moda evinin tasarımlarını tanıtacak ve buna karşılık büyük paralar alacak. Anlaşmanın uzatılma olasılığı da cabası. Yani bu defile ona 5-6 milyon kazandıracak. İyi iş. Pandora'nın ölümünden 6 milyonluk bir kar sağlıyor. Öyle de denebilir ama Pandora'nın ölümünden önce bu defilede onun yerini almak için bir girişimde bulunmadı. Olabilir ama bugün hayatından memnun görünüyordu. Defileden sonraki partiye gelecek mi? Elbette. O ve Leonardo günün yıldızları. Yemek yemek istiyorsak bir an önce oraya gitmeliyiz. Bu moda eleştirmenleri aç kurtlara benzer. Tabaklarda kemik bile bırakmazlar. İki arkadaş balo salonuna doğru yürürken Eve, "Bir süredir Jerry ve diğerleriyle epeyce vakit geçirdin," diye söze başladı. "Kimse uyuşturucu kullanıyor mu?" "Aman tanrım, Dallas." Mavis tedirgin olmuştu. Omuz silkti. "Ben muhbir değilim." Eve onu saksılar içindeki iri yapraklı bitkilerin bulunduğu bir cumbaya itiverdi. "Bana bu numarayı yapma. Kimse uyuşturucu kullanıyor mu?" "Allah kahretsin. Elbette etrafta bir yığın pislik var. Basın mensubu yakışıklılar başta geliyor. Çoğunluk iştah kapatan zero appetite kullanıyor. Mankenlik zorlu bir meslek. İkinci sınıf mankenler zırt pırt doktora gidip yağlarını aldırtacak kadar para kazanmıyorlar. Genel olarak piyasada satılan ilaçlar kullanılıyor ama arada yasa dışı uyuşturucular da sızıyor elbette. Ya Jerry? Jerry sağlığına meraklı ve sağlıklı yiyecek ve içeceklere dadanmış. Bu amaca uygun olarak sürekli içtiği bir içki var. Arada sırada sigara içer ama o da sinirleri yatıştıran özel bir tür. Onun tehlikeli bir şey kullandığını hiç görmedim. Ama şey, malı çok kıymetli. Geçen gün kızlardan biri kendini çok kötü hissediyordu. Akşamdan kalmaydı. Jerry'nin mavi içkisinden birkaç yudum içmeye kalkıştı. Aman, Jerry'yi görecektin. Aklını kaçırmış gibiydi. Leonardo'nun kızı kovmasını istedi. İlginç. Acaba o içkinin içinde ne var? Bir bitki özü. Bu içkinin kendisi için biçilmiş kaftan olduğunu iddia ediyor. Bunun imalatını yapıp piyasaya sürmekten bahsediyor. Bu içkiden bir örnek istiyorum. Arama izni ya da içkiye el koyma kararı çıkartacak kanıtlarım yok. Durdu, düşündü ve gülümsedi. Ama bu örneği nasıl elde edeceğimi sanırım biliyorum. Hadi, partiye gidip eğlenelim.
Ne yapacaksın Dallas?
Mavis adımlarını hızlandırarak önden yürüyen Eve yetişti. Bakışın hiç hoşuma gitmedi. Sorun yaratma, lütfen kendine gel. Bu gece Leonardo'nun büyük gecesi. Bana kalırsa basına yansıyacak her olay onun satışlarını artıracaktır. Balo salonuna girdiler. İçerideki kalabalık ya dans pistinde dönüyor ya da büfenin çevresinde karnını doyuruyordu. Eve Jerry'yi görünce ona doğru yürüdü. Rourke Eve'le göz göze geldi ve yanına gitti. Şu anda tam bir polis gibisin. Teşekkürler. Bunu bir iltifat olarak söylediğimden emin değilim. Bir olay mı yaratmaya hazırlanıyorsun? Elimden geleni yapacağım. Uzak durmak ister misin? Yanından ayrılmamı bekleme. Rourke onunla birlikte yürümeye başladı.
Eve,
Jerry ile yüz yüze konuşmak için bir moda yazarını kenara iterek kızın tam karşısında durdu. Yazar kaşlarını çatmış ona bakıyordu. Başarılı gösteriniz için tebrikler.
Teşekkürler.
Jerry elindeki şampanya kadehini kaldırdı. Gördüğüm kadarıyla moda konusunda fazla bilginiz yok. Rorke'a ağzının suyu akarak baktı. Ama erkekler konusundaki zevkinize diyecek yok. Bu konuda senden daha zevkli olduğum kesin. Justin Young'ın bu gece Privacy Kulüp'te kızıl saçlı bir kızla göründüğünü biliyor musun? Kız Pandora'ya çok benziyormuş.
Seni gidi yalancı iblis, o böyle bir şey yapmaz.
Birden ne yaptığını fark edip kendini topladı. Dişlerinin arasından tısladı. Sana onun kiminle görüştüğü, ne yaptığı umurumda değil dedim, diye tısladı. Bunların umurunda olması için bir neden yok. Ama şu da var ki, birkaç seferden sonra vücut yağlarını aldırtma ve yüz gerdirme gerçekleri örtmeye yetmiyor, öyle değil mi? Belki Justin de daha genç biriyle beraber olmak istemiştir. Erkekler domuzdur. Eve, yanlarından geçmekte olan bir garsonun elindeki tepsiden bir kadeh şampanya alıp bir yudum içti. Sen yaşına göre harika görünüyorsun. Şu sert sahne ışıkları da insanı olgun gösteriyor. Cehenneme kadar yolun var.
Jerry, kadehindeki içkiyi Eve'in suratına doğru savurdu.
Eve, bu sözlerin işe yarayacağını biliyordum diye mırıldandı. Yanan gözlerini kırpıştırdı. Bir polis memuruna hakaret ettin. Seni tutukluyorum.
Bana elini sürme.
Jerry öfkelenmişti. Eve'i itti. Tutuklanma nedenine muhalefet de eklendi. Bu gece benim şanslı gecem olmalı.
Eve, iki çevik hareketle Jerry'nin kollarını arkasına doğru büküp bileklerine kelepçeyi geçirdi.
Seni götürmesi için bir polis çağıracağım dedi. Kefaleti ödeyip dışarı çıkman uzun sürmez. Şimdi uysal davran da dışarı çıkarken sana haklarını okuyayım.
Rorke'a bakıp güneş gibi gülümsedi.
Hemen geliyorum.
Keyfine bak Teğmen.
Rorke şampanya kadehini Eve'in elinden alıp kendisi içti. 10 dakika bekledikten sonra balo salonunu terk etti. Eve otelin girişinde durmuş Jerry'nin polis minibüsüne bindirilişini seyrediyordu.
Bunun amacı neydi?
Zamana ve olası bir nedene ihtiyacım vardı. Zanlı uyuşturucu bağımlısı olduğunu düşündüren sinirli davranışlar ve şiddet eğilimi gösterdi.
Rourke, polisler diye düşündü.
Onu öfkelendirdin iyi.
Özellikle yaptım. Göz açıp kapayana kadar serbest kalacak. Harekete geçmeliyim.
Eve, balo salonunun çevresini dolaşarak kulise yöneldi. Rourke da onunla birlikte yürüyordu.
Nereye gidiyoruz? Diye sordu.
Jerry'nin sürekli içtiği içkiden bir numune alıp analiz ettireceğim. Olayları biraz çarpıtırsak bana karşı saldırgan davranması buna olanak sağlıyor.
Onun yasa dışı uyuşturucuları böyle açıkça kullandığına gerçekten inanıyor musun?
Bana kalırsa onun gibi insanlar, örneğin Pandora, Young, Redford, son derece küstah ve pervasız oluyorlar. Paraları, güzellikleri, belli oranda güçleri ve prestijleri var. Bu, kendilerini yasadan üstün görmelerine neden oluyor.
Pandora'nın giyinme odasından içeri süzülürken Rourke'a yan göze baktı.
Sende de aynı eğilimler var.
Çok teşekkür ederim.
Şanslısın ki karşına ben çıktım. Senin doğru yoldan ayrılmamanı sağlayacağım. Kapıyı kolla, olur mu? Eğer Jerry'nin avukatı elini çabuk tutarsa bu işi bitiremeyebilirim.
Rourke, bu doğru yoldan ayrılmak sayılmaz diye mırıldandı ve Eve odayı didik didik ararken kapıda beklemeye başladı.
Tanrım, buradaki güzellik ürünleri bir servet değerinde.
Bu Jerry'yi ilgilendirir Teğmen.
Bana kalırsa sadece tropik kremlere yılda birkaç yüz kredi harcıyor. Haplara ve yağ aldırmaya ne harcadığını Tanrı bilir. Şu harika tozdan bir parça bulabilsem,
ölümsüzlük tozunu mu arıyorsun?
Güldü.
Küstah ve pervasız olabilir ama aptala benzemiyor.
Haklı olabilirsin.
Eve buzdolabını açtı ve gülümsedi.
Ama burada bir şişe dolusu içki var.
Kilitli bir şişe.
Dudaklarını büzerek Rourke'a baktı.
Herhalde bununla ilgilenmezsin ama...
Doğru yoldan ayrılacak mıyız?
İçini çekerek odaya girip Eve doğru yürüdü ve içini gösteren şişenin kilidini inceledi.
Karmaşık bir kilit.
Kız işi şansa bırakmamış. Şişenin görünüşünden de kırılmaz malzemeden yapıldığı belli. Konuşurken bir yandan da parmaklarıyla kilidi kurcalıyordu. ''Bana bir çivi ya da saç tokası bul. Buna benzer bir şey işimi görür.'' Eve çekmeceleri karıştırdı. ''Bu olur mu?'' Rourke küçük manikür makasını görünce kaşlarını çattı. ''Olabilir.'' Makasın ucunu kilide soktu, çevirdi ve geri çekildi. ''Açıldı. Bu işi çok iyi biliyorsun.'' ''Küçük, özel bir yetenek Teğmen.'' ''Doğru.'' Eve çantasını karıştırdı ve bir kanıt torbası çıkardı. İçine Jerry'nin içkisinden bir miktar boşalttı. ''Bu yeter, çok bile. Şişeyi tekrar kilitlememi ister misin? Sadece bir an sürer. Uğraşma, giderken laboratuvara uğrayabiliriz.'' ''Nereye giderken?'' ''Peabody'nin beni beklediği yere, Justin Young'ın evinin arka kapısına.'' Rourke'a bakıp gülümseyerek yürümeye başladı. ''Biliyor musun Rourke? Jerry bir konuda haklıydı. Erkekler konusunda zevkime diyecek yok. Sevgilim, kusursuz bir zevke sahipsin.'' 17. ayrımın sonu. Sayfa 329. Devamı 18. ayrımda.